Teşekkürler.
Teşekkürler. Dolayısıyla adımız ve uyumlu için...
Hayatın Sesleri. Merhaba sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri. İşte programımız başladı. Bizler yine buradayız. Sizlere de hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne diyoruz. Program yapımcılarınız Özlem Yalçın, Didem Öztaşbaşı ve Şule Çankaya. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan kumanda masasında görevli arkadaşım sevgili Nuri Göktaş ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek sürecek bugünkü birlikteliğimize sizleri de bekliyoruz. Her zaman olduğu gibi sevgili dinleyiciler. Evet, bu haftaki temamız biliyorsunuz komşuluk. Komşuluk siz sevgili dinleyicilerimiz için neler çağrıştırıyor diyoruz ve telefonlarınızı bekliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. 0312 alan koduyla arıyorsunuz biliyorsunuz yurt içinden arayan dinleyicilerimiz. Çift 0 90 463 32. Evet, şu anda numarayı tam olarak toparlayamadım sevgili dinleyicilerimiz. Birazdan tekrar paylaşacağım numaramızı. Elektronik posta yoluyla ulaşabilirsiniz. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Twitter, Facebook ve Instagram'da ise Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizlere ulaşmanız mümkün. Telefon numaralarımız 0090 463 34 21 ve 463 34 19 biliyorsunuz her zaman olduğu gibi. Evet, şimdi bir müzik diyoruz. Programımızın ilk müziğine kulak veriyoruz. Sonra da sohbetimize başlıyoruz.
Neden senle hiç durmadan tartışıp duruyoruz ki biz? Bile bile üstüme gelmene ne gerek var? Neden dostça ve insanca ayrılamıyoruz ki biz? Ve bunca yaşanmış yıllarında hatırı var. Eğer her gün bu işkence, eğer her gün karmaşa, eğer her gün bu kavgaya katlanırım sanıyorsa, sen de yaz yaz yaz bir kenara, yaz bütün sözlerimi. Yanılırsam çık karşıma, göster kendini. Belki zamanla teker teker silinirler aklımdan. Anlarsın ki boşuna geçmiş bunca zaman. Sen de yaz yaz yaz bir kenara, yaz bütün sözlerimi. Yanılırsam çık karşıma, göster kendini. Belki zamanla teker teker silinirler aklımdan. Anlarsın ki boşuna geçmiş bunca zaman. Neden senle hiç durmadan tartışıp duruyoruz ki biz? Bile bile üstüme gelmene ne gerek var? Neden dostça ve insanca ayrılamıyoruz ki biz? Ve bunca yaşanmış yıllarında hatırı var. Eğer her gün bu işkence, eğer her gün bu karmaşa, eğer her gün bu kavgaya
Türkiye'de saatlerimiz 15.13'ü gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz ve Hayatın Sesleri devam ediyor TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Sevgili dinleyicilerimiz, dün de bahsetmiştik sizlere, Dışişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan Memleketim portalı 7 Mayıs'ta açıldı biliyorsunuz. Memleketim.gov.tr adresinden ulaşılabilen portal, yurt dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımız arasında güçlü bir iletişim ağı olmayı hedefliyor. Dışişleri Bakanlığı ile TRT arasında gerçekleştirilen işbirliği çerçevesinde Memleketim portalının radyo kanalı Memleketim FM'in yayınları da TRT Dış Yayınlar Dairesi tarafından yapılacak ve dün itibariyle de yine biz Hayatın Sesleri olarak Memleketim FM'den yayına da başladık. İşte bu konuda bilgiler almak üzere Dışişleri Bakanlığı Bilişim Teknolojileri Dairesi Başkanı Sayın Haldun Koç bizlerle birlikte. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, öncelikle isterseniz nasıl oluştu bu portal, nasıl oluştuğundan bir girelim, sonra hedefler ve amaçlar doğrultusunda ilerleyelim. Buyurun efendim.
Efendim, esasen yurt dışındaki Türk vatandaşları her zaman değişik kurumların hep ilgisinde olmuş, hep sorumluluğunda olmuştur. Farklı hizmetler farklı kurumlarca, kuruluşlarca verile gelmiştir. Biz bu portalı, iletişim portalını hayal ederken esasen vatandaşlarımızın, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bir alanda, bir platformda değişik hizmetlere ulaşabilmesini, burada değişik bilgi kaynaklarını bulabilmesini, görüşlerini, dileklerini, arzularını paylaşabilmeni sağlayacak bir alan diye tasarladık ve hayal ettik. Burada tabii Sayın Bakanımız, Müsteşarımız, Sayın Bakan Yardımcımız süreçte her zaman daha ileriye nasıl götürebiliriz diye hep destek oldular, hep yönlendirdiler. Onların direktifleri sayesinde biz Sayın Bakanımızın 7 Mayıs 2015 tarihinde Münih'te bir tanıtım programı çerçevesinde, vatandaşlarımızla beraber olduğu bir program çerçevesinde ilk adımımızı atmış olduk ve tabiri caizse bir canlıya çıkışı 7 Mayıs'ta yaşamış olduk.
Peki tanıtımlar nasıl gerçekleşti?
Biz bu tanıtımları esasen 7 Mayıs'taki tanıtım programı öncesinde bir takım broşürlerle, bir takım programlarla, bir takım sosyal medya araçlarıyla gerçekleştirdik. Dediğim gibi de Sayın Bakanımızla beraber bu açılışımızı gerçekleştirmiş olduk. Tabii daha sonrasında TRT'nin burada çok büyük bir katkısı oldu. Zira kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliğinden bahsetmiştim. TRT tabii bunların başında yer alıyor. Yapılan bir işbirliği protokolü geçen hafta Sayın Genel Müdürümüzle Sayın Bakan Yardımcımız arasında bu işbirliği aslında ete kemiğe bürünmüş oldu. Ve bu protokol kapsamında da biz önemli bir proje ki aslında bu programına katıldığım adı Memleketim FM olacak radyo kanalıyla tanıtımla ciddi bir katkı sağladığımızı
ümit ediyoruz. Şu anki Avrupa FM diye biliyorlar dinleyicilerimiz
FM, doğru.
Onu.
Şu anda evet. Tesyanı herhalde Memleketim FM'de yakında başlayacak. Bu projenin tabii bir takım bileşenleri var. Yani biz bu projeyi geliştirirken Dışişleri Bakanlığı olarak hayal ettik. Fakat bunu müfreden sadece yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için tek başına yapmamız mümkün değildi. Hı hı. Bunu yaparken TRT, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Odalar Borsalar Birliği, Türk Hava Yolları gibi birçok kamu kurum ve kuruluşuyla bir araya gelerek onların görüşlerini alarak ve onlardan sağlanan dönüşlerle
oralarda yer alacak programlara destek mi olacaklar
evet,
aynı zamanda?
Aynen öyle. Destek oluyorlar. Değişik modüllerine katkı sağlıyorlar. Görüşlerini bizle paylaşıyorlar. Dolayısıyla esasen bu dediğim gibi birçok kamu kurumunu aynı platformda birleştiren ve vatandaşlarımızla birçok hizmet hakkında doğrudan bilgi alabilecekleri, yararlanabilecekleri bir alan şeklinde şu anda hayata geçmiş durumda.
Evet, o zaman o alanı birazcık genişleterek kademe kademe ilerleyelim isterseniz. Haberler var, duyurular var. Milli Eğitim Bakanlığı dediniz. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı Milli Kütüphanesi ile mi katılacak? Nasıl
şimdi,
olacak?
Efendim buradaki tabii asıl hedeflerden bir tanesi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız arasında bir iletişim portalı, iletişim ağı olmasıydı. Bu temel hedeflerimizdendi. Diğer bir unsur ise Türkiye ile, ana vatanla yurt dışındaki vatandaşlarımız arasında bir köprü vazifesi yerine getirilsin. Bu köprü ihtiyacı bir anlamda giderilsindi. Dolayısıyla bizim bunu yaparken dediğiniz gibi güncel bölümünde haberlere, duyurulara, etkinliklere, vatandaşlarımızın yaşadığı yerlerde, şehirlerde, ülkelerde neler oluyor, neler oluyor, neler bitiyor? Türkiye'de güncel neler oluyor? Bunu bu platformdan paylaşalım istedik. Hı hı. Tabii bunu yaparken dediğiniz gibi Milli Eğitim Bakanlığı için önemli bir hani vazife, görev, hı hı, eğitim. Zira yurt dışında biliyorsunuz Türkçe eğitimi, Türkçenin daha iyi öğrenilmesi, öğretilmesi önemli amaçlarımızdan bir tanesi. Biliyorsunuz zamanla hani jenerasyonlar tabii Türkçeyi bulundukları ülke itibariyle kaybedebiliyorlar. Biz istedik ki bu portalda uzaktan öğrenim de söz konusu olsun. Hı, ve bu alanda ile Milli Eğitim Bakanlığı ile yakın işbirliği yaptık. Sonuçta portalımızı sayın izleyiciler, dinleyiciler ziyaret ettiklerinde, üyesi olduklarında şunu görecekler. E-okul başlığı altında bir takım videolar var. Bu yararlandığımız kaynaklar tabii Milli Eğitim Bakanlığı'nın, TYT'nin videoları var, eğitim videoları var. Hı hı. Ve bu videolarda da hep ana hedef Türkçenin öğretilmesi, Türkçenin bir şekilde daha iyi duyulması ve öğrenilmesi şeklinde
yani
tezahür
etti. Yani gençlerle bir köprü oluşacak.
Gençlerle ve hatta çocuklarla belki, çünkü hı hı, burada çizgi videolar da var. Dolayısıyla biz istiyoruz ki küçükten itibaren bu portal daha yaygın hale gelsin. Daha küçüklerimiz bu Türkçeyi öğrendiklerinde ya da bulundukları ülkede belki Türkçeyle tanıştıklarında ilk portalımız sayesinde bunu bir şekilde görsünler, tanısınlar,
evet,
istiyoruz.
Türk kültürünü tanıtırken kültürel zenginlikleri de yakından tanıma fırsatı bulacaklar.
Doğrudur.
Gençler ve çocuklar, özellikle orada tüm bunlardan mahrum yaşayanlar.
Doğrudur. Tabii bu anlamda kültürel etkinlikler dediğiniz zaman aklımıza şu geldi. Bizim de esasen hep eksikliğini hissettiğimiz, yine yabancı bir ülkede vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde yaşadıkları ülkede tahmin edebileceğiniz üzere aynı zamanda farklı etkinlikler düzenlenebiliyor. Fakat bu etkinliklerin ne zaman, hangi mahalle veya ne kadar süreceği konusunda doğrudan bilgi alacağınız bir alan olmuyor. Hmm. Örneğin Berlin'desiniz ve Berlin'de o anda 3 tane Türk kültür etkinliği var. Bir yerde bir resim sergisi var, bir yerde bir konser var ve bir yerde yeni bir açılıştan bahsediliyor. Fakat bunlar birbirinden bağımsız cereyan edebildiği için vatandaşımızın bunları öğrenme imkanı bugüne kadar çok kısıtlıydı.
Etkinlikler dedikleri anda tüm bunları görecekler.
Biz istiyoruz, muhteşem, ki o anda orada hangi etkinlik var, hı hı, ve hangi etkinliği nerede takip edebilsin, onu bilebileceği bir alan yaratalım ki haritasını da ekleyerek adresine kadar bu bilgiyi vatandaşlarımızla paylaşmayı hedefledik.
Evet, şimdi az önce uzaktan öğrenim programları dediniz. Bunları yaparken gençlere staj imkanları da var benim bildiğim kadarıyla, değil mi?
Evet.
Hem yurt içinde,
evet,
öğrenim görenleri, hem de yurt dışında öğrenim,
evet,
görenler için.
Esasen biz büyük bir eksikliğin de bu köprü bağlamında hem kariyer imkanları hem staj imkanları olduğunu düşündük. Bunda işbirliği yaptığımız tabii kurumlar da oldu. Bunun başında Türkiye Odalar Borsalar Birliği gelmekte. Biz özellikle yurt dışında üniversiteye devam eden ya da üniversiteden yeni mezun olmuş gençlerimizin hem bulundukları ülkedeki staj imkanlarına, diyelim ki bir Türk işletmesi Berlin'de ve staj imkanı sağlıyor ya da bir kariyer imkanı sağlıyor. Aynı şekilde dediğiniz gibi gencimiz için Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı olabilir, Türk Hava Yolları olabilir, TRT olabilir, hem kamu kurum ve kuruluşları hem de özel sektörde staj imkanlarını bu portal üzerinden öğrenebilsinler. Başvurularını doğrudan yapsınlar ve burada staj imkanından yararlansınlar. Aynı şey birebir kariyer imkanları için de geçerli. Çünkü iş arayan gençlerimiz hani yurt dışında da, hı hı, benzer niteliklerde Türkiye'deki iş imkanlarından yararlansınlar. Dolayısıyla biz bu alanda hem iş imkanlarını bulabilecekleri, hem staj imkanlarını görebilecekleri ve kariyer imkanlarını belki planlayabilecekleri bir alanda hayal ettik ve şimdi bunu gerçekleştirdik. Bu da bir anlamda bir gençlik köprüsü oluşturuyor.
Portalın yelpazesi inanılmaz geniş. Bir de aile danışmanlığı var,
evet,
değil mi?
Evet. Bunun da esasen hani Türkiye'deki gibi aile danışmanlığının, özellikle ailedeki kadınların herhangi bir şekilde paylaşım noktalarında ihtiyacı olduğunda yararlanabilecekleri bir alan olsun da istedik, istendi. Bu konuda Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Sayın Bakanımızla çok yakın işbirliği ile, onların da direktifleriyle bu alan yaratılmış oldu. Eğer herhangi bir şekilde bir paylaşım gerekecekse, ihtiyaç halinde olacaksa aileyle ilgili olarak telefon numaramızı da yine biz sitemizde ilan ettik. Aile danışmanı bölümümüz var. +90 312 253 92 00. Bu telefonu doğrudan arayıp aile danışmanlığı hizmetinden vatandaşlarımız yararlanabiliyorlar.
Tekrar edelim lütfen numaramızı.
+90 312 253 92 00.
Aynı zamanda internet üzerindeki aynen adresten de memleketim.gov.tr'den de ulaşıp telefonlara da erişebilirler. Evet, bir de Türk Bakkalı var galiba,
evet,
değil mi? Bu çok
Türk
önemli.
Türk Bakkalı, evet. Bizim esasen hani dediğim gibi hep ihtiyacını duyduğumuz bazı Türk ürünleri mutlaka vardır yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için. Hatta bizler de yurt dışına çıktığımızda böyle bir iki gün eksikliğinde çok istediğimiz bir Türk çayı olsun, bir Türk peyniri olsun,
Türk kahvesi,
Türk kahvesi her zaman ararız. Dolayısıyla biz istedik ki bir Türk bakkalı konsepti de bu uygulamanın içerisinde olsun.
Türk kahvesinden tavlaya her şey var mı?
Var. Evet, aynen öyle. Özellikle Türk motifli olan ürünleri de çok düşündük. Zira biz yurt dışına görev yaparken bu ihtiyaçlarda diyelim ki bir Türk festivali düzenleyeceksiniz ya da Türk günü yürüyüşü. Neye ihtiyacınız var? Bir Türkiye yazan tişörte ya da Türkiye bayrağına ya da üzerinde kupa
da Türkiye. Tanıtım
malzemelerine kadar. Evet. Dolayısıyla biz bu ürünleri de özellikle dahil etmek istiyoruz ki hem tanıtıma katkısı olsun hem de bir şekilde bir yerden tedarik edilebilsin. Yani bunun da bir anlamda yükünü biz portal üzerinden giderebilelim. Yani
peki
sadece
portala günde kaç kişi girip çıkıyor? Böyle bunun kontrolünü yapmak mümkün
evet
mü?
Evet. Yani bizim hani görebildiğimiz kadarıyla saniyeler içerisinde 40-50 kişinin portalda dolaştığını görüyoruz. Portalın izleyici sayısı da çok hızlı bir şekilde artıyor. Özellikle portalla ilgili olarak bir uygulama anlamında gençlik kampları, biraz evvel hani gençlik köprüsü dedik ya, aslında gençlik köprüsünün de en önemli bacağını, en önemli kısmını gençlik kampları oluşturdu. Gençlik Spor Bakanlığı da hakikaten bu konuda son derece cömert davrandı. Bize tahsis ettikleri gençlik kamplarındaki işte gençlerimiz için kalabilecekleri imkanlar itibariyle
oradan gelip
evet evet evet aynen öyle. Şu ana kadar biliyorsunuz biz buradaki gençlik kamplarında Türkiye'deki gençlerimiz yararlanabiliyorlardı. Biz bu portal aracılığıyla gençlik kampları duyurusunu yurt dışına açtık ve yaklaşık 250-300 civarındaki son rakamı bilmiyorum ama o civarda en son kontrol ettiğimizde 7 Mayıs'tan itibaren ki 31 Mayıs itibariyle başvurular sona erdi eğer yeni bir karar olmazsa. Dolayısıyla biz 250-300 civarında yurt dışında yaşayan gencimizi, belki ilk defa Türkiye'ye geleceklerdir bilemiyorum, burada 7 gün süreyle Gençlik Spor Bakanlığı'nın kamplarında misafir edeceğiz ki biz bunun hem Türk kültürü için karşılıklı bir paylaşımı sağlayacağını, çünkü Türk gençler, yani Türkiye'de yaşayan gençlerimizle beraber olacaklar, hem de Türkçe lerini belki daha iyileştirecekler ve Türkçe pratik yapma imkanı bulacaklar. Biz de açıkçası bu bölüm için çok heyecanlıyız. Çünkü bu ilk uygulama, ilk pilot diyebilirim. İnşallah muvaffak olacak. İnşallah seneye daha artarak bu imkanlar yaygınlaştırılacak diye ümit ediyoruz.
Evet, ne güzel gerçekten. Peki başka düşünülen hizmetler var mı sunulması istenilen?
Bizim şöyle bir hani modüller itibariyle bu portalda neler var neler yok dediğimizde dikkatimizi çeken bir bölümün sarı sayfalar olduğunu söyleyebilirim.
Sarı sayfalar nedir?
Esasen bu biraz daha iletişim bakımından yine belli bir şehirde, belli bir ülkedeki belli bir şehirde, diyelim ki Berlin örneğinden çıkıyoruz. Çevremizde hangi Türk işletmeleri var? Hani biz, bu bizim için de geçerli. Gittiğimizde bir Türk kasabı, Türk manavı ya da berberi aradığımız zaman bu sarı sayfalar aracılığıyla rahatlıkla yine haritası ve adresi de dahil olmak üzere bulabilsinler istiyoruz. Dolayısıyla biz bunun duyurusunu yaptıktan sonra çok hızlı bir şekilde sayılar yükseldi ve şu anda yurt dışındaki Türk işletmeleri buraya logoları dahil, hangi işte iştigal ettikleri dahil birçok konuya girerek adresleri dahil şu anda zengin bir sarı sayfalar bölümü oluştu. Dolayısıyla siz şu anda ziyaret ettiğinizde gittiğiniz şehirde o bölgede hangi Türk işletmeleri olduğunu ve neyle uğraştıklarını birebir takip edebileceğiniz bir alan yaratılmış oldu. Diğer bir belki hani yine dikkat çekici bölümlerinden bir tanesi, biz gençlerimizin en çok kullandığı alanlardan, en çok ziyaret ettikleri ve hani internet aleminde tabiri caizse yararlandıkları sosyal medya araçlarından bir tanesini Postacı adı altında sitemize dahil ettik.
Postacı haberleşmede mi kullanılacak?
Postacı kendi aralarında sosyal medya aracı gibi düşünün. Birbirlerine mesaj iletebilecekler. memleketin portalıyla bunun üzerinden haberleşebilecekler ve kendi aralarında kendi diyelim ki yaş gruplarına göre, kendi ilgi alanlarına göre bir takım gruplar oluşturabilecekler.
Güzel.
Dolayısıyla hani gençlerimiz açısından özellikle ki artık herhalde yaş limiti de kalmadı yani herkes yararlanıyor. Böyle bir alan da olsun ki dediğiniz gibi bu portalda yok yok her şey olsun. Herkes her şeyi bulabilsin. Çünkü 7'den 77'ye bir kitleyi içine alabilecek bir alan diye hayal ettik.
Evet. Çok geniş bir alan internet üzerinden.
Evet, evet,
gerçekten
evet.
Yurt dışında yaşayan dinleyicilerimiz bu anlamda biraz şanslı hissetsinler kendilerini. Gerçekten her konuda yok. memleketim.gov.tr'de.
Daha önceki katıldığımız bir takım tanıtım programlarında özellikle şunu vurgulamıştım. Bu portal sahiplenmesi gereken bir portal. Sonuç itibariyle bu vermeye, paylaşmaya yönelik bir portal. Örneğin bir ödüllü bulmacılar şu anda tasarladığımız ve ödüllü bulmacılarla işte cevaplanma oranına bağlı olarak bir ödül verilecek bir alan yaratıyoruz. Ki hani gençlerimiz, yurt dışındaki vatandaşlarımız buraya daha fazla gelsinler, daha fazla üye olsunlar ve katkı sağlasınlar. Lütfen bizle görüşlerini paylaşsınlar. Eksiklerimiz olabilir ya da bazı alanlar çok gereksiz olabilir.
İstedikleri şeyler olabilir.
Olabilir. Dolayısıyla bize yazın bölümü var. Bize yazın bölümünü mutlaka kullansınlar. Çünkü bizim 7/24 bir çağrı merkezimiz var. Ve onlar bu e-postaları düzenli olarak cevaplıyorlar. Aynı zamanda telefonla da ulaşabilecekleri bir çağrı merkezi var. Onun da telefon numarasını söylüyorum. +90 312 999 50 40. Zamanımız herhalde azalıyor mu bilmiyorum.
Evet,
son bir bilgi olarak bizim planladığımız, bunun da önemli olduğunu düşünüyoruz. Memleketin buluşmaları diye Türkiye'den, yurt dışından önde gelen bir takım şahsiyetlerin, Türk şahsiyetlerin katılacağı bir günlük program düşünüyoruz. Ekim ayının ilk yarısında bu mekan olarak Berlin öngörüldü. Ve orada işte bir mekanda, geniş bir mekanda vatandaşlarımızın interaktif olarak katılacağı, tam gün katılacakları bir program. İstiyoruz ki bu önde gelen kişilerle beraber olabilsinler. Hani bunu ben ismen şu anda söylemem çünkü doğru olacağını düşünmüyorum. Ama yine de memleketin buluşmaları da yine bu uygulama çerçevesinde öngörülen, hani yani her şey var, hiçbir şey yok anlamında ilavesinde yapayım.
Evet,
dolayısıyla
hizmet
inşallah,
çok, beklenti evet, sadece evet, evet. Yurt dışında yaşayan dinleyicilerimizin portalı sık kullanmaları ve öneriler bölümüne mutlaka girmeleri, sizlerle paylaşmaları. Size kolaylıklar diliyoruz. Daha herhalde bunun ardı arkası kesilmeyecek. Yeni gelişmeleri dinleyicilerimizle paylaşmak üzere Sayın Haldun Koç. Sağ olun, var olun.
Ben efendim çok teşekkür ediyorum. Başarılar
diliyorum. Biz teşekkür
diliyorum.
Ediyoruz. Biz de kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Dışişleri Bakanlığı Bilim Teknolojileri Dairesi Başkanı Sayın Haldun Koç'tu konuğumuz. memleketim.gov.tr'nin oluşturulmasını paylaştığı Sayın Koç bizlerle. Teşekkür ediyoruz tekrar kendisine ve müzik diyoruz.
Kalbin işine bak, yüzüne bakamaz, ağlar durur. Sen uyurken yalnız olamayan böyle mi yapar dersen anlarım. Aşkın içine bak, en güzeline hem var hem yok mu bile bile, adalet yok ya, canımı yakar bu sessizlik. Yerimi bil.
sihirli sözcükler. Ve köşemiz başlıyor sevgili dinleyicilerimiz. Dün itibariyle sizlerle paylaşmaya başladık bu haftaki temamızı. Komşuluk dedik. Nerede o komşuluklar diyoruz. Eskiden böyle miydi canım? Komşuluk kıymetliydi. Komşular önemsenirdi. Evde yoksak komşuya gitmiştir denirdi. Bizi komşumuzdan sorarlardı. İşin ucunda konu komşuya rezil olmak vardı. Hadiseleri komşudan duyar, biz de komşulara haber verirdik. Bir hacetimiz varsa komşudan isterdik. Komşu kızı almak, kalaylı kaptan su içmek gibiydi. Komşu komşunun külüne muhtaçtı. Komşu da pişer, bize de düşerdi. Ev almaz, komşu alırdık. Komşusu açken tok yatmak olmazdı. Komşunun sakalını yoldularsa sen de sakalını kazıtırdın. Gülme komşuna gelir başınaydı. Kötüsü bile insanı mal sahibi yapardı. Evet, komşuluk kültürü sosyal yaşantımızın önemli yapı taşlarından biri aslında, değil mi sevgili evet. Elif Berna Kutlata?
Ne güzel söylediniz.
Evet, şimdi edebiyatımızda komşuluğa evet. bakacağız. Komşuluğun edebiyatına bakacağız aslında ama öncelikle dinleyicilerimize hemen bizleri bu konuda arayabilirler. Hı-hı. Komşuluk onlar için neler ifade ediyor? 0090-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlara bekliyoruz cevaplarını. Evet, mahallenin çapkın kızı Fahriye abladan başlayabiliriz herhalde.
Tabii
değil
ki,
mi?
Tabii ki Fahriye abladan başlayabiliriz. Aslında doğal olarak edebiyatın içinde ya da genel olarak yazılan çizilen her şeyde, köşe yazıları da dahil hı-hı. olmak üzere ister istemez komşuluk sızıyor. Çünkü bizim yaşam kültürümüzün önemli bir parçası. Ama sanıyorum en belirgin halini hikayelerde görüyoruz. Türk Edebiyatı'nda hiç özellikle komşuluğu anlatmak üzere yazılmasa da doğal olarak hayatın ritmini aktarmak için yazılmış pek çok hikaye var. İşte Memduh Şevket Esendal'ın öykülerinde çok geçiyor. Aziz Nesin'in güzel bir öyküsü var. Ben bugün onu paylaşmak isterim dinleyicilerimizle. Tabii ki Aziz Nesin dev bir yazar. Dolayısıyla yazdıklarının arasında çok şey bulmak mümkün. Ama Sınır Üstündeki Ev diye bir öyküsü vardır. Belki dinleyicilerimizden okuyanlar da vardır. Bu öyküde Aziz Nesin kendi o ustaca ifadesiyle herhangi bir jandarmanın, polisin ya da bir başkasının güvenlik bölgesine dahil olmayan tam sınır üstündeki eve taşınmış bir kiracının hikayesini anlatır. Hmm. O kadar sınır üstündedir ki ne jandarma ne polis çok sahip çıkamaz eve, kendi sınırları dışında olduğu için hırsızlar da dadanırlar. Öykümüzün içerisinde ilk önce komşular söyler, "Aa, o evi mi tuttunuz? O eve hırsız girer." Fakat giderek öykünün devamında bugün konu olmasına sebep olan şey şu bence. Giderek eve hırsızlar o kadar dadanırlar ki ev sahibiyle hırsız ahbap olmak zorunda kalır. Çünkü hiçbir yere şikayet edemedikleri için hırsızlar da gece dinlenmek istediklerinden gece evin ziyaretçisi olurlar. Bu süre içerisinde hikayemizin kahramanı ve eşi önce hırsızları bağlarlar fakat sonra acıktıklarını, susadıklarını düşünerek onlara yemek ikram ederler. Sonra onlarla sohbet etmek durumundadırlar. İhtiyaçlar karşılanır. Dolayısıyla hırsızlarla komşu olunarak bitirilmiş bir hikayedir. Hmm. Ve geri planda aslında komşuluktan ne anladığımızı biraz tabii yazarın mizah bakış açısıyla da yoğrulmuş biçimde ama bizim toplum olarak komşuluktan ne anladığımızı güzel anlatır. Yani yazarın kara mizah yaparken kullandığı malzeme aslında bizim mahalle komşuluğunu nasıl yorumladığımızı açığa çıkarır. İşte hı-hı. aç mısın, tok musun, başına bir şey mi geldi, dün şöyle söylemiştin, bugün iyi misin, bir şeye ihtiyacın var mı komşuluğunu biz orada çok ironik olarak hırsızlar üzerinden görürüz.
Evet, dün de paylaşmıştık dinleyicilerimize komşu nedir diye. Hı-hı. Bir fincan kahvedir, bir avuç tuzdur, bende kalmamış sizde varsadır, dosttur, sırrını paylaşandır gibi devam ediyor. Evet. Çat kapı kelimesidir. Hakikaten öyle değil
doğru,
mi? Çat
doğru.
kapı, dert ortağı, bu gece evdeysenizdir. Dün bunlardan da söz ettik.
Tabii bir de şöyle bir tarafı var, onu da itiraf edelim. Biz toplum olarak meraklı ve merakıyla da hadi bu da benim yorumum olsun, çok yüzleşmeyen bir eylem içindeyiz. Dolayısıyla komşuluğun çok keyifli olan kısmı kadar bir diğer tarafı da biraz takip mekanizmasıdır. Hani sizin örnek verdiğiniz Fahriye abla da aslında sabah nereye gitti, akşam nereye gitti, kiminle göründü, kiminle görünmedi vesaire gibi bir tür istihbarat ağı şeklinde komşuların birbirlerini takip etmesine dayalı. Bu samimiyet ve merak aslında bu bütünleşik sanki bir büyük aileymiş gibi şu günlerde artık azaldığını gördüğümüz ve deneyimlediğimiz komşuluk ve daha temelinde mahalle ilişkisinden doğuyor. Evet.
Şimdi bugünlere gelmeden önce birazcık yine o günlerde kalalım. Komşular arasında hep iyi şeyler olmaz tabii. Kıskançlıklar da var, çekemezlikler de var, kavgalar da var. Hatta kötü komşu insanı ev sahibi eder derler.
Meraklısı için önerebiliriz. Türk Aile Antropolojisi Araştırmaları diye bir kitap var. Profesör Mahmut Tezcan'ın. Bu kitabın içinde çeşitli makaleler var. Gerçekten meraklısı olanlar için önerebileceğimiz bir kitap ama bunun içinde güzel bir bölüm var. Bir, özellikle Almanya özelinde söyleyebiliriz ama yurt dışında uzun yıllar yaşayıp Türkiye'ye dönmüş ailelerin komşulukları. Bir de günler üzerine bir bilimsel
nasılmış
makale var.
Nasılmış oralarda komşuluklar?
Şöyle aslında araştırma döndükten sonraki komşuluğu takip ediyor daha çok. Yani yurt dışındakini değil Türkiye'ye dönüşlerinden sonra.
Peki giderken bıraktıkları komşulukla döndüklerinde bulduğu komşuluk mu farklı?
Araştırmaya göre farklı. Çünkü şöyle bir yaklaşım var. Aslında bu çok aydınlatıcı. Şuna bakmışlar araştırmayı yaparken. Acaba yurt dışında uzun yıllar kalıp Türkiye'ye dönenler köylerinde mi yaşamayı tercih etmişler yoksa bir şehirde mi yaşamayı tercih etmişler? Köylerinde yaşayanlar nelerle karşılaşmış? Kentlerinde yaşayanlar nelerle karşılaşmış? Ve gençler Türkiye'ye döndüklerinde bir nesil hangi meslekleri tercih ederek hayat kurmak istemişler? Aslında aileyi araştırdığı için. İlginçtir, komşuluk yapmakta zorlandıkları tespiti var makale sonucunda. Çünkü merak, biraz önce bahsettiğimiz biraz yadırganacak ölçülere çıkabiliyor. Bir de tabii hayat standartları
değişiyor.
Dinleyicilerimiz çok daha iyi bilecektir, kendi deneyimleridir sonuç olarak. Şu günlerde değilse bile bundan bir zaman önce daha netti. Hani köye girdiğiniz zaman bir köye. Hangi evin, hadi söyleyelim, bir Almanca ailenin evi olduğunu bilirdiniz. Çünkü biraz normal evlerden görkemli olurdu. Çünkü hani orada çalışılmış, emek sarf edilmiş, tasarruf edilmiş ve onun da burada arzulanan şey sonunda o niyetle gidilmiş çünkü. Şöyle mamur, işte ailemizin rahat edebileceği bir ev kurulmuş. Şimdi o evler, örneğin işte içindeki teknolojik cihazlar, köyün genelinde alışık olunmayacak kadar yeni. Bunlar dikkat çekmiş. Şu günlerde köye yerleşim biraz daha farklı bir yapıya bölünmüş vaziyette. Daha çok kaçmak için gidiliyor. Yurt dışından gelenlerin de şehirlere yerleştiğine, yerleşmek için, hayatlarını devam etmek için şehirleri tercih ettiğine dair bir sonuç var. Dolayısıyla bizim temeldeki komşuluk ilişkilerimizin yorucu tarafı da bu. Çünkü bu merak ve birleşiklik duygusu, aynı ailedensiniz hissi bir müddet sonra bugün normal günlük hayatta taşıyamayacağımız bazı bağları da beraberinde getiriyor.
Hadi onlar oradan gelmişler, böyle bir araştırmanın sonucu olarak ortaya çıkmış. Buradaki komşuluğa ne oldu? O mahalleler, sokaklar kayboldu, siteleşmeler başladı. Onun için mi kayboldu yoksa yine merak unsuru mu barındırıyor
aslında? Şimdi ben de bu soruyu düşündüm. Sağ olsun Nermi Uygur her zaman için yol gösteren bir deniz feneri gibidir benim için. Nermi Uygur demiş ki şehirdeki insan hep kişidir. Köydeyse düpedüz kapı karşın komşundur. Bu bizim sanıyorum mimarimizle ve şehirleşme kültürümüzle ilgili. Ve tabii ki şehir kişiyi besleyen bir yapıya sahip. Tercihimiz de komşuluktan yana değil şehirliler olarak. Zaten mimarimiz artık her bir bloğun köy olduğunu düşünürsek bir insanın sosyal ilişki ağı bakış açısını sadece apartmanda çatı altında oturduğu komşuları doyurabilir. eğer birebir ilişki kuracak olsanız. Dolayısıyla çoğu zaman işte kapı komşumuzla, biraz önce yayından önce sizinle sohbet etmiştik. Kapı komşumuzla merhabalaşmak, bir şekilde denk gelen, işte çocuğumuz da aynı okula gidiyorsa vesaireyse, bir ortaklık bulduysak belki onlarla görüşmek tadında bırakıyoruz o büyük bloklarda yaşarken artık.
Evet.
Yani küçük orta halli apartmanlarda da artık çok fazla eskisi kadar paylaşımların yoğun olmadığını söylemek doğru olur. Ancak yabancılar başka türlü deneyimliyorlar bunu. Onu da söylemek gerek.
Nasıl?
Bir anımı paylaşmak isterim dinleyicilerimizle. Bir süre önce ben Kayseri'de kısa süreli bir görev yaptım. Kayseri'de bir okulda aşağı yukarı 450-500 yabancı öğrenci var. Kayseri, işte bildiğimiz Kayseri, hani tahmin edebiliriz, modern bir şehir bu arada, ama çok kendine has karakter özellikleri olan bir şehir. Yabancı öğrencilerle sohbet ederken dedim ki ne sorun yaşıyorsunuz hani Kayseri'de gezerken falan. Bir tanesi dedi ki ya çok sorun yaşamıyoruz da bazı amcalar, dedi, özellikle Afrikalı öğrenciler, itiraf edelim, bize, dedi, sürekli bir harçlık verme telaşındalar ve biz utanıyoruz. Önce anlamadım, sonra anladım ki Kayseri'de bazı amcalar ve teyzeler de kız öğrencilere, bunlar yabancı yerdeler, ihtiyaçları bilemezler diye. Evet. Tramvayda çocuklara böyle hani çaktırmadan cebine falan çantasına yerleştirerek harçlık veriyormuş. Öğrencilerin sorunu buydu. Birkaç yıl önce bunu dile getirdi öğrenciler. Dolayısıyla şehirden şehire de değişiyor kültür. Ama Kayseri'de de sanıyorum o bir nesil. Ondan sonrası ne olacak bilmiyorum. Bütün şehir ahalisini mahalle ahbabı, bir işte komşu olarak görmenin getirdiği bir yaklaşımmış bence o.
Evet.
Bugün tabii büyük şehirlerde bunları görmek biraz daha zor.
Zor. Hatta komşunun çocuğuyla mukayese edilirdi. Çocuklar, gençler.
Falanca teyzelerin çocuğu şeklinde. Bu antropoloji kitabında güzel bir gün bölümü de var. Gün makalesi de var. Orada da komşuluklara dair şeyler bulmak mümkün. Özellikle şöyle bir ayrım var. Pek çok kitapta da bunun yansımasını görmek mümkün aslında. Yanında sebze ayıklanabilecek komşularla, geldiğinde misafir odasında ağırlanacak komşular ayrı kategorideler.
Evet.
Bir mesela Ayşe teyzeler var, bir de Ayşe Hanım teyzeler var.
Evet. Onlar misafir odasında.
Tabii Ayşe Hanım teyzeler misafir odasında ve yanında genellikle iş yapılmayan, hani biraz üstümüze başımıza dikkat ederek ağırlayacağımız komşularımız. Bir de hani gün ortasında ya da günün misafirlik dışı saatlerinde gelebilen, işte yanında sebze ayıklayabildiğimiz komşularımız.
Sarmaların sarıldığı komşular.
Modern hayatta da güzel bir yaklaşım olmuş burada. Modern hayatta da aslında bunu daha çok telefonlaşarak ya da sosyal medya üzerinden bu komşuluğu yürüttüğümüzü
söylüyorlar. Evet, internet komşuluklarımız var artık.
İster istemez, ama şehirler kişi odaklı. Mesela Ömer Seyfettin'in hikayelerinde, işte Sait Faik'te falan, daha küçük yerleşik mahalleleri görmek mümkün ve orada beylerin de tabii komşuluğa dair sorumlulukları varmış, ama kadınlar yürütüyorlarmış bu ilişkileri, öyle görüyoruz. Hı hı. Yani kedi üzerinden yürüyen bir mahalle dedikodusu daha çok tabii doğal olarak evin sabitleri tarafından o dönemde, ya da işte Memduh Şevket'in hikayelerinde geçen hayat böyle olsa da yaşayıp gitsek dediği, yürüyüp gittiği ve bir mahalle içerisinde komşularla selamlaşarak yürütülen basit, sıradan, hani evinizde otururken dışarıdan komşuların, çocuklarının oynama seslerinin geldiği o sıradan huzuru anlattığı öyküleri var.
Evet. Programımızın başladığından beri, bölümümüzün başladığından beri hep edebiyatımızdaki isimlerden örnekler veriyorsunuz. Hakikaten komşuluk ilişkilerini çok güzel yansıtmışlar. Adeta fotoğraflarını çekmişler, değil mi? Okurken o resmi görebiliyorsunuz.
Hem o resmi görüyoruz, hem de aslında çok özel bir şey var. Bu gerçekten, nasıl söyleyelim, çocukluğunuza dair bir filmi seyretmek gibi. Şu anda olmayanı size hatırlatabiliyorlar. Memduh Şevket'in Hayat Ne Tatlı öyküsü aslında bence öyle bir öykü. Bir adamın evinden çıkıp 2-3 sokak yürüyüp sonra tekrar evine gelmesini anlatan bir öyküdür sonuç olarak. Fakat o öykünün içerisinde adamın o biraz rehaveti, rahatlığı, biraz aslında ana karakteri de geçtim. O mahalleli olma hali, bir mahallede doğup büyümüş, aynı mahallede doğup büyümüş insanın tanışıklığı ve hatta lakapları çok güzel yer eder. O yüzden de öykünün adı Hayat Ne Tatlı zaten. Son cümlesi de odur. Hayat böyle olmalı ve insan yaşayıp gitmeli.
Evet. Hiçbir komşumuzda aslında böyle komşuluk yok. Komşu edebiyatlarda da komşuluk böyle bu kadar güzel ifade edilmemiş herhalde. Aslında kıymetini bilmeliyiz. Değerlerimize sahip çıkmalıyız, değil mi?
Ne yaşıyorsak o gerçekten. Hı-hı. Yani asıl sanıyorum en içte dönüp bakacağımız şey şu. Eğer bir şeyin eksikliğini hissediyorsak onu bildiğimiz için eksikliğini hissediyoruz.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Bu cümleyle de böylece ederim. Bitirmiş olalım. Bu güzel komşuluk üzerine sohbeti dinleyicilerimiz için neler ifade ediyorsa lütfen bizlerle paylaşsınlar. Haftanın sonunda çekeceğimiz kurada belki bir armağan kazanırlar. O güzel komşularıyla yaşadıkları güzel ilişkilerle ilgili cümleleri bekliyoruz. Sevgili Elif Berna Kutluat'a tekrar teşekkürler. Ben haftaya teşekkür yine ederim. Birlikte olmak dileğiyle. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bugün de Hayatın Sesleri programının sonuna geldik. Program yapımcı Özlem Yalçın, Didem Öztaşbaşı ve Şule Çankaya, kumanda masasında Nuri Göktaş ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Yarın 15 haberleri sonrasında yine birlikte olmayı dilerken yine bir müzikle veda ediyoruz. Hoşçakalın.
Çok sevmiştim Melesi'ye, ateşlerinde hicranı yandım, kavruldum hüzünün denizinde, kaybolup gittim yar, tuzaktı aşkın bana, kandım kahroldum canımın baharında, yok olup bittim yar. Bu gidişi aklım almadı, yüreğim yine yarım kaldı. Ateşlerinde hicranım, yandım kavruldum hüzünün denizinde, kaybolup gittim ya. Tuzakta aşkın bana, kandım kahroldum canımın baharında, yok olup bittim ya. Haykırsam dünyaya aşkımı bir solukta, sen de mi çekip gittin, bunu ben hak etmedim, hani sensiz bir içim. Bu haince veda niye? Çok sevmiştim ölesiye. Ateşlerinde hicranım, yandım kavruldum hüzünün denizinde, kaybolup gittim yar. Tuzakta aşkın bana,
kandım, kahroldum canımın baharında, canımdan oldum yar. Haykırsam dünyaya aşkımı bir solukta.
Hayatın Sesleri.